16 Kasım Salı sabahından herkese günaydın. Mikrofonda bendeniz Yakup, yine bir Apostol 30 yayınında sizlerleyim. Hepinize güzel bir gün ve keyifli bir hafta diliyorum şimdiden. Az sonra gündeme ilişkin detayları sizlerle paylaşacağım, ancak öncesinde her zaman olduğu gibi günün destekçisine de beraber göz atalım. Bugünün bülteni Yeni Bir Lider Derneği destekleriyle ulaşıyor. Üniversite öğrencilerini ve fark yaratan bireyleri, liderlik eğitimleri ve kapasite geliştirme programlarıyla güçlendirmek için çalışan Yeni Bir Lider Derneği'nin 25-40 yaş arasındaki profesyonellere ve girişimcilere yönelik tasarladığı Yeni Bir Lider Gelişim Programı'nın başvuruları devam ediyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve sizi 16 Kasım Salı gününün Apostol 6.30 yayınıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve ekonomi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, önümüzdeki yıl için halen enflasyonda ılımlılaşma öngörmeye devam ettiklerini, ancak bu ılımlılaşmanın önceki beklentilerine göre daha uzun süreceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, enerji fiyatlarının yükselmeyi sürdürmesi ve arz sıkıntılarının kalıcılaşması durumundaysa, enflasyonun orta vadede kendi beklentileri olan %2 seviyesini aşacağını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki %15'ten %40'a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılmasını, çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak görüyoruz açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ekim'de bütçe gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %22,9 artarak 114,1 milyar TL, bütçe giderleri %34,6 artışla 131,4 milyar TL'ye ulaştı. Merkezi yönetim bütçe açığı Ekim'de 17,4 milyar TL, faiz dışı bütçe açığı ise 3,1 milyar TL oldu. Eylül ayında bütçe açığı 24 milyar TL olmuştu. Böylece merkezi yönetimin bütçe açığı yılın ilk 10 ayında 78,5 milyar TL'ye ulaştı. İş Dünyası. Garanti Bankası'nın hissedarı İspanya merkezli BBVA, sahip olmadığı garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı aldı. Her bir pay sahibine teklif edilen bedel nakit 12,20 lira olarak belirlendi. BBVA tarafından ödenecek azami bedelin toplam 25 milyar 697 milyon lira olduğu kaydedildi. Haberin ardından Garanti Bankası hisseleri %10 prim yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, yüksek düzeyde pay alım teklifinin Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini söyledi. Profesör Doktor Hakan Karay ise teklifi şöyle yorumluyor. Yabancı yatırımcılar ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla görüştü. Enerjiye yapılan zamlarla yükün sanayiye yıkıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz.'' dedi. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfla, ''Ekonominin kitabını nasıl yazdığın belli. Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, bizi dinlesinler.'' ifadelerini kullandı. Heineken, Güney Afrika merkezli şarap üreticisi Distell grubu yaklaşık 2,5 milyar dolara satın almayı planlıyor. Bu satın alım gerçekleştiği takdirde bira üreticisi Heineken, Amarula, Nederberg, Two Oceans gibi markalarla şarap ve diğer alkollü içkiler sektörüne de girmiş olacak. ABD Yüksek Mahkemesi, Volkswagen'in dizel emisyonu skandalından kaynaklanan tazminata ilişkin temyiz başvurusunu reddetti. Geçtiğimiz günlerde İsviçre federal savcıları, Volkswagen'in emisyon testlerinde hile yaptığına yönelik güçlü kanıtlar bulunmaması nedeniyle davayı düşürmeyi planladıklarını söylemişti. Politika. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Belarus'a karşı yeni yaptırım kararı aldı. Bu kapsamda göçmenlerin seyahat etmesine yardımcı olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanabileceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Yardımcısı Josep Borrell, kararın, birliğin göçmenlerin siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasına karşı durma kararlılığını gösterdiğini söyledi. Birlik, Alexander Lukashenko rejiminin Avrupa'ya karşı hibrit bir savaş yürütmek için göçmenleri kullandığını ileri sürdü. Danimarka Dışişleri Bakanı Jaap Kofod, Belarus'taki krizden Rusya'yı sorumlu tuttu. Lukashenko ise göçmenleri ülkelerine dönmeye ikna etmeyi denediklerini ancak göçmenlerin geri dönmek istemediğini dile getirdi. Irak, sınırda sıkışan ve ülkesine dönmek isteyenlere özel bir uçuş yapılacağını buyurdu. NATO Başkanı Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki asker sayısında artış yaşandıktan sonra Rusya'yı askeri planları konusunda şeffaf olmaya çağırdı. Stoltenberg, sınırda büyük ve olağan dışı bir hareketlilik olduğuna dikkat çekerken, Rusya'yı herhangi bir saldırgan eylemde bulunmama konusunda uyardı. Rusya ise bölgede artan NATO faaliyetlerinden şikayet etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerini güçlendirmek için uzun vadeli bir işbirliği yapmayı umduklarını söyledi. Çavuşoğlu da, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarında kalkması gerekiyor, dedi. Bulgaristan'da yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, katılım oranının %33 olması ve adayların %50+1 oya ulaşmaması nedeniyle 21 Kasım'da ikinci tura gidileceği öğrenildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanını görevden aldı. Birleşik Krallığın Liverpool şehrinde meydana gelen patlama, terör saldırısı olarak tanımlandıktan sonra ülkedeki ulusal terör tehdidinin seviyesi ciddiye çekildi. Ülkede terörle bağlantılı olabilecek olaylar kritik, ciddi, önemli, orta ve düşük olmak üzere 5 seviyede değerlendiriliyor. Ciddi seviyesi terör saldırısı gerçekleşebileceğine yönelik bir istihbarat olmadığını fakat saldırı ihtimali olduğunun altını çiziyor. Antalya'nın Finike ilçesinde 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşe cinsel istismar uyguladıkları iddiasıyla yargılanan anne Merve A, üvey baba Rahmi A ve SCG cinsel istismar ve eziyet suçlarından beraat etti. Teknoloji ve Startup. Berlin merkezli elektrikli skuter kiralama şirketi Tier, Avrupa'nın en büyük paylaşımlı hafif araç sağlayıcısını oluşturmak amacıyla bisiklet paylaşım şirketi Nextbike'ı satın alıyor. IBM ve Amazon Web Services, petrol şirketlerinin veri yönetimi için kullandıkları bir dizi aracın erişimini genişletmek için işbirliği açıkladı. Snapchat, Sony Müzik'le işbirliğine giderek Sony portföyündeki sanatçıların müziklerini uygulamanın ses kütüphanesine ekleyecek. Ayrıca şirket, Sound Lenses adı verilen ve fotoğrafları şarkı söylüyormuş gibi gösteren artırılmış gerçeklik lensleri üzerinde çalışıyor. Spor. NBA'de Golden State Warriors'ın sakatlığı nedeniyle iki sezondur parkelerden uzak kalan oyuncusu Klay Thompson, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre mevcut rehabilitasyon sürecinin hızlı ilerlemesinden dolayı Noel zamanından önce yani 20-23 Aralık'ta takıma katılacak. FIA, Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yarışın 48. turunda yaşadığı olayı incelemeyi reddetmeden önce Max Verstappen'ın araç üstü kamerasına ait görüntüleri kontrol etmediklerini açıkladı. Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, yarış sırasında karar alınırken FIA'nın görüntülere erişimi olmadığını açıkladı. Masi, görüntülerin ve her iki aracın 360 derecelik kameralarında kaydedilenlerin ancak hafta sonundan sonra izleneceğini söyledi. Spor dünyasında öne çıkan diğer gelişmeler ve günün öne çıkan karşılaşmaları için bülteni ziyaret etmeyi, spor kanalımıza göz atmayı unutmayınız. Günün hikayesi İlkim Emirler'den geliyor. Başlık 50+1 kaçış mı, kurtuluş mu? Siyasette net açıklamalar olmamakla birlikte erken seçim iddiaları sürüyor, diyor İlkim. Ekonomide verilen kararlar ve hem hükümet hem de muhalefet kanadının söylemleri iddiaları güçlendiriyor. Tüm bunların anketler üzerinde yansımaları da açıkça görünüyor. PR araştırma şirketi, Türkiye'nin 26 ilinde 2520 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde paylaştı. Ankete göre kararsızlar dağıtılınca AK Parti'nin oy oranı %30,6, CHP %26,6, MHP %8,7, HDP %11,5, İyi Parti %12,4, Deva Partisi %6 ve Saadet Partisi ise %1,3 oy oranına ulaştı. Anketin sonuçları AK Parti ve İttifakı MHP'nin ise oy oranlarının ciddi oranda düştüğü şeklinde yorumlandı. İlkim Emirler %50+1 kaçış mı kurtuluş mu başlığıyla bu güzel önemli yazıyı sizlere ulaştırıyor. Göz atmanızı öneriyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Deniz Yakup. 16 Kasım Salı gününde bir Aposta 6.30 yayınında daha gündeme ilişkin detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya, sizlere ulaştırmaya çalıştım. Tabii ki gürültüden uzaklaştırarak, daha doğrusu bunu amaçlayarak. Umuyorum bu birliktelikten siz de benim gibi keyif almışsınızdır. Bu hafta Perşembe günü, aslında her hafta olduğu gibi mikrofonda olacağım yine. O gün bir maniniz yoksa tekrar yayında buluşalım. O güne kadar kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere, hoşça kalın.